ayrım 50.
O gün, ertesi birkaç gün çalışmaya odaklaşmadı bir türlü. Yerine geçen Truman işlerin Utku'ya kadar aynı çizgide götürüleceğini söylüyordu. Dünyaya güvence karşı yana gözdağı verir gibi. Berlin'e, Tokyo'ya bombalar yağdırılmıştı o gün. Hitler inmeliymiş, ipler Himmler'in elindeymiş. Haberleri vardı gazetelerde. Sağ kanattandı Truman. San Francisco'da açılacak Birleşmiş Uluslar Örgütü, savaşsız bir dünya kurmak için düşünülüyordu. Bu herifle mi yapılacaktı o iş? Bizim gerici süprüntülerde bayram ediyorlardı. Canı sigara istiyordu gene, yoktu evde. Canı rakı istiyordu, yoktu. Geç olmuştu, çıksa da bulamazdı. Uyku da tutmuyordu doğru dürüst. Kaç gecedir? Radyoda bir müzik buldu, gazeteleri alıp uyandı. Dalmıştı. Kapı ziliyle yüreği hop edip doğruldu birden. Geldiler. Kitaplarına, yazılarına baktı güdüsel biçimde. Saklayacak değildi ya. Neyi alacaklardı? Kalkıp toparlandı. Yüreği sıkışarak gidip açtı kapıyı. Karşısında ürkek, yaralı bakışıyla Jülide'yi görünce acılı bir sevince battı birden. Eşarbının kaymasıyla şakağındaki sıyrığı görünce söylemesine gerek kalmadan anlamış gibiydi olup biteni. Aldı içeri, kapıyı kapattı. Dilsiz suçlu gibi bakıyordu Jülide. Yavaşça uzanıp boynuna sarıldı Necla'nın. Başını omuzuna koyup hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Kollarını aldı Jülide'yi, okşadı sevecenlikle. Şakağındaki sıyrığa sevgi dolu yumuşak öpücükler kondurdu. Mantosunu çıkarmasına yardımcı oldu. Alıp astı. Otur dedi, aç mısın? Hayır anlamına iki yana salladı başını Jülide. Gösterdiği koltuğa oturdu. Durulur gibi oldu biraz. Tam bir şeyler söyleyecekken yeniden hıçkırmaya başladı. Tutamıyordu kendini. Hadi uzan biraz, ben de banyoyu yakayım. Ilık bir duş yap sen. İyi gelir. Tek tük sözcüklerden öte pek bir şey konuşmadılar o gece. Konuşmak gelmiyordu belli ki Jülide'nin içinden. O da üstelemedi. Çok merak etmesine karşı kendine bıraktı. Banyoya girmek için soyunurken gözüne çarpan, omuzunda, sırtındaki çürükler belli ediyordu kıza ne ettiğini o it herifin. İçinde sevinç vardı Jülide'ye kavuştuğu için. Salih'e karşı duyduğu ölçüsüz kızgınlık, tiksinti de boşluğa dönüşüyordu yavaş yavaş. Jülide'nin gelmesini sağlayan o herifin yediği boktu. Niyeydi böyle köpürmek sanki? Ertesi gün cumartesiydi. Alışverişe çıkarken sıkı sıkı uyardı Jülide'yi. Hiç kimseye kapıyı açmayacaktı. Dönüşte kapıyı kendi anahtarıyla açıp girdiğinde Jülide'yi heyecanla bekler buldu. Uzun uzun çalınmıştı kapı, açmamıştı. Kimdi, görebildin mi? Oydu dedi, seslendi de bir ara. Evde birinin olduğunu duyumsadı gibi. Gözlerini dikip bir şeyler arandı Jülide'nin gözlerinde. Yok, üzgün değildi açmadığına bu kız. Olsa böyle bakmaz. Soyunup mutfağa geçiyordu ki. Biraz oturur musun dedi Jülide. Oturdu Necla. O ev kimin eviymiş biliyor musun dedi. Hangi ev? Anlamamıştı Necla. Sarafis bize ev vermişti hani, bu telefonlu evi. Hayranı seyircisiymiş. Evet dedi Necla başını sallayarak. Yüzü gene bir bulut akınına uğruyordu Jülide'nin. Dikeldi, yutkunup durdu biraz, atlatmıştı. Madame Teta'nın eviymiş. Bir şeyler sezinlemişti Necla. Kımıltısız dinliyordu. Birinci katın birleşik iki dairesinde oturur, dul bir kadın, orta yaşlı. Gözleri gene kızarıp dolmaya başlamıştı Jülide'nin. Anladım dedi Necla, bırak hadi üzme kendini. Yo, anlatacağım dedi Jülide. Anlatmamak, saklamak daha ağır geliyor çünkü. Ağlamaya filan kalkışmadan ayrıntılı biçimde anlatmaya koyuldu. Hani bir akşamüstü sinemadan dönerlerken çiçek pazarından çıkıp balık pazarına yürüyen Salih'i görmüşlerdi de Jülide ayrılıp gitmişti peşi sıra. Anımsıyor muydu Necla? Bugünkü gibi anımsıyordu. İşte ilk o gece şaşkına dönmüştü. Peşinden yetişti yetişecek koştururken tam sokağa girdiklerinde kaybetmişti Salih'i. Ruh olup uçtu birden. Söylerken gözlerindeki o saf şaşkınlığa tutamayıp güldü Necla. Öyle kendini vererek anlatıyordu ki Necla'nın gülüşünü görmemişti sanki. Eve gelmiş o gece Jülide, 3 saat sonra da Salih gelmiş içkili. Ölmüş de o akşam çiçek pasajından balık pazarına yürüdüğünü kabule yanaşmamış. Sonunda inandım ben de diyordu. Belki de benzettik dedim, ne bileyim. Karaköy'de bir meyhanedeymiş. Şimdi çıkıp gelmiş arabayla, yeminle söylüyordu. Geçen hafta evden ayrılmış sabahleyin provaya yetişeceğim diye. Jülide pencereden bakıyormuş, apartman kapısından çıkacak da el sallayacak o da. Çıkmamış bir türlü apartmandan. Gene ruh olup uçmuş Salih. Necla olayı daha baştan sezinlediği için bu söze de güldü. O zaman bir kurt düşmüş içine. O gün de prova diye fırlayınca Salih gizlice izlemiş bunu merdivenlerde, görmüş Madame Teta'ya girdiğini. Gidip kapısını çalacakmış Madame Teta'nın, bir türlü yapamamış. Gece yüzüne vurunca da Salih'in canavar gibi saldırmış Jülide'ye. Ağlamıyordu artık, elini ısırmış o da Salih'in. Öcünü almış gibi söylüyordu. Gülümseyerek uzanıp kucakladı Necla. Kollarında sıkıp içine sokmak geliyordu bu kızı. Cinsellik bu muydu? Ağlamaklı baktı Jülide. Abimlere gidemezdim dedi. Yenildim de sığındım gibi. Biliyorsun, senden de korkuyorum Necla'cığım. Onun için gelemiyordum. Ne olursun istemediğim şeyleri yaptırma bana. Nasıl düşünebiliyorsun böyle bir şeyi? Biliyorum, sen çok iyisin. Çektiğin acıyı da biliyorum. Durdu biraz. Şimdi daha da iyi biliyorum dedi. Ben de çok acı çekiyorum. O kadar yalındı ki söyleyişi, gözleri yandı Necla'nın. Yemekten sonra çıkıp Beyoğlu'na sinemaya gittiler o gün. Havaları değişmişti biraz. Ertesi gün içinde karar verdiler. Sabahtan çıkıp önce Mükerrem Hanım'a uğrayacaklar, sonra da Sarıyer'e balık yemeye gideceklerdi. Sabah kalktığında gidip odasının kapısında durup dinledi. Ses yoktu. Daha uyuyordu Jülide. Tuvalette işini bitirip bir duş yaptı çabucak. Odasına geçti. Kuruyup giyinmiş taranıyordu ki kapı çalındı. Bu saç başla nasıl çıkacağım derken duraladı. Jülide yetişmişti. Kapıya yaklaşıp kulak kabarttı. İki kapı ötesinden gelen sesi uzaktan da olsa tanıdı. Korktuğu gibiydi, Salih'ti. Çıkacakken durdu birden. Kapıyı usulca aralayıp dinlemeye koyuldu. Saçlarını toparlıyordu bir yandan da. Gideceğiz diyordu Salih. Artık bu işin bittiğini söylüyordu Jülide. Gelmeyeceğim diyordu. Girme buraya diyordu. Bura benim ulan diyordu Salih. Kimin evinden kovuyorsun? Bir iki konuşmayı duyamamıştı. Alçalmıştı sesler. İtiş kakış sesleri duyar gibi oldu. Sinirleri yay gibi gerildi birden. Vurma Salih diyordu Jülide. Ok gibi fırladı. Kapıları çarparak girdi mutfağa. Kocaman ekmek bıçağını kaptığı gibi salona daldı. Bir eli Jülide'nin gırtlağında, bir eli havada Salih, koca bıçakla saldırır gibi üstüne gelen Necla'yı görünce şaşalamıştı. İşkembeni delerim ulan orospu çocuğu, bırak kızı. Sözler kendinin de tanımadığı bir sesle dökülmüştü Necla'nın ağzından. Şakaya gelir yanı yoktu işin. Korkmuştu Salih. Elleri gevşeyip de Jülide kaçar gibi uzaklaşınca, ürkmüş gözleriyle sallanır gibi kalmıştı kapının ağzında. Yüzü yorgun, saçları dağınıktı. Birkaç günlük sakal vardı yüzünde. Şarap kokusu yayıyordu. Bir adım daha attı Necla. Kapıyı gösterdi bıçağın ucuyla. Siktir ol git buradan. Dikelir gibi oldu birden. Burası benim evim dedi. Daha bir şeyler diyecekti. Bir adım daha atıldı Necla. Evine de sıçarım şimdi senin. Ağzına da dedi. Siktir hadi. Bir an duralayıp baktı Salih. Necla'nın biraz gerisinde duran Jülide'den yardım bekler gibi baktı. Gelmeyeceksin demek dedi. Hayır dedi Jülide, asla gelmeyeceğim, unut artık. Sözlerden çok Jülide'nin sesinin güvenli tonu, tiksintiyle ateş saçan gözleriydi işin bittiğini duyuran. Sallanarak döndü Salih. İyi gelme dedi, kal bu lezbiyen karıyla. Gidiyordu ki atılır gibi kapıya yaklaştı Necla. Anandır lezbiyen puş dedi, has siktir. Büyük bir gürültüyle çarpıp kapattı kapıyı, sırtını dayayıp durdu. İnceden titreyen elindeki bıçağa baktı. Bir de vursaydı, gözü hiçbir şey görmemişti o anda. Kan içindeydi her yan şimdi. Yüreksizmiş herif. İki adım ötesinde korku, şaşkınlık, borçluluk dolu gözlerini üstüne dikmiş Jülide duruyordu. Anandır lezbiyen. Söylediğin söze bak. Aşağılama olarak kullandı herif sözcüğü. Ben de yüzüne çarptım. İyi halt ettin. Pekiştirdin herifin verdiği anlamı. Ne bileyim, çıktı ağzımdan işte. Yürüdü. Hadi yıkan da kahvaltı edelim. Ne yapacağını bilemeden kala kalmış Jülide'yi geçip mutfağa gitti. Bıçağı attı masaya. Odasına geçip demin tepesinde şöyle bir toplayıverdiği saçlarını açıp yeniden taradı. Jülide mutfaktaydı odasından çıktığında. Sessizce hazırlayıp mutfaktaki küçük masada kahvaltı etmeye oturdular. Ev benim sözüne takılmıştı Necla'nın kafası. Antlaşma Salih'in üstüneydi. Bu beladan kurtulmalıydılar. Konağa taşınalım. Ses çıkarmadı Jülide. Daha tam kendine gelememiş gibiydi. Benim her şeyim kalyoncu kulluğunda dedi dalgınca. Unut onları diyecekti, duraladı Necla. Bu gene dönmeyi mi kuruyordu yoksa? Oraya mı gideceksin? Jülide uyanmış gibi dönüp baktı ürküyle. Ben mi dedi? Yok ben. Bir daha uğrar mıyım oraya? Biraz düşündükten sonra Nedim abiyle konuşacağım, ona karşı çıkamaz Salih dedi. Umduğu gibi olmadı Jülide'nin. Hafta başında telefonla aradıktan sonra Lorient Pastanesi'nde buluşup olayı ayrıntılarıyla öykülediği Nedim abinin araya girmesi de sonuç vermedi. Defter kitap türü, öğretim araçları da içinde, evdeki her şeyine savaş ganimeti gibi el koydu Salih. Jülide için büyük üzüntü konusu olan olay, giderek biraz daha yakınlaşıp kaynaşmalarını sağlamaya başladı. Ölçüleri yakındı, önce zorunlu biçimde, sonra alışkanlıkla iç, dış tüm giysilerini, kiminde birbirlerine alaylı takılarak ortak kullanıyorlardı artık. Giysilerdeki sürtüşmeler, bir akışkanlıkla duyguları da taşıyordu sanki. İç giysilerini kullanırken duyduğu heyecandan hiç söz etmedi Necla. Bir gün önce onun giydiği mantoyu giymenin, atkıyı takmanın, bir temiz mendili kullanmanın kendine verdiği mutluluğu saklamıyor. Senin kokun bunlarda diyerek koklayıp içine çekiyordu. Turgut'tan öç alır gibi, Jülide'ye göstererek. Turgut'un üstüne sinmiş, bugün bile içini bulandıran parfümün bir günler ona yaşattığı acıyı nereden bilecekti Jülide? O saf gözlerinin içinde bir şeyler aranmanın gülücüğüyle bakıp duruyordu sadece. Jülide'nin dersi olmadığı bir gün konağa taşınmaya karar vermişlerdi. Metresi Clara Petacci ile yakalanan Mussolini'nin öldürülüp ayağından asıldığı haberini verdi gazeteler. Akşam bir küçük rakı açtı Necla. Daha çok o sevindiği için. Jülide de sevinmiş görünüyordu. Pek de önemli değildi onun için. İçerlerken duraladı. Sevgilisini de öldürmüşler, yazık dedi yüzünü buruşturarak. Sevindim dedi Necla. Jülide canı sıkılmış gibi bakarken, sana sevindim dedi, anlamaya başlamışsın. O sersem kadına ben de üzülüyorum. Soğukça gülümseyip sürdürdü. Kadınların eşekliği kızım dedi. Erkeğin yaptığını onlar ödüyorlar sonunda. Kıçından ayrılmıyorlar ki erkeklerin. Darısı Hitler'le Eva'sının başına. Doğru diyerek bilgiçlikle başını salladı Jülide. Ne geliyorsa erkeklerden geliyor. Hüzünlü bir gülümsemeyle baktı Necla. Neyi nasıl anlıyordu bu kız? Anlamasa da duyumsadığı belliydi. Gözlerini dikti, bakıp kaldı bir süre. Jülide'nin gözlerindeki içkinin de parlattığı kıvılcım dayanılmaz bir istek uyandırıyordu. Ne yapsındı şimdi? Sen niye beni öpmek istemiyorsun dedi birden. Yüzü pembeleşerek gülümsedi Jülide. Sen çok mu istiyorsun dedi ürkekçe. Sen istemiyorsan hayır. Masanın karşısından kalkıp Necla'nın yanına geldi. Sandalyeye oturdu, kollarını boynuna doladı Necla'nın. Uzun uzun öpüştüler. Birlikte yattılar o gece. Sınav hiç de kötü geçmiş sayılmazdı. İki kez ağlar gibi doyuma varmış, sonra da derin bir uykuya dalmıştı Jülide. Biraz geç de olsa Necla da iyi uyudu. Yıllardan beri içinden atmaya çalışıp uzak durduğu bir sevişme türüne karşı, içinde gizli gizli taşıdığı kaygının yersizliğini anlamıştı. O da doyuma varmıştı. Yanlışı yoktu demek. Bir küçük gürültüyle gözlerini açtığında, Jülide kalkıp giyinmiş çıkıyordu odadan. Okula yetişmesi gerekiyordu. Kahvaltı etmeye vakti yoktu. Bir isteği olup olmadığını sorarken gizli bir suç işlemiş yaramaz kız çocuğu gülümsemesiyle bakıyordu. Geçer. Necla aylardır özlemini duyduğu mutlu bir tembellikle uyuşmuş gibiydi yatakta. Dün geceyi düşünüyordu yeniden. Hiç de mutsuz görünmemişti Jülide. İyi başlamışlardı. Böyle sürerdi artık. Sadi gelip de konaktan çıkarırsa nereye giderlerdi peki? Ev bulmak büyük sorundu İstanbul'da. Savaş bitti diyelim, yollar açılacak. Sadi gelecek, bize çıkın diyecek de. Kalk da çayı koy bunları düşüneceğine. Doğruldu, tam yataktan çıkıyordu ki kapının ziliyle hop etti yüreği. Bir şey mi unuttu Jülide, sık sık yapar. Jülide'nin anahtarı vardı, ya Salih'se? Sabahlığını taktı sırtına, yüreği küt küt atarak gidip açtı kapıyı. Daha kötüsüydü. İncelmiş uzun boyu, zayıflamış sararmış yüzüyle Turgut'tu kapıda duran. Kendisini görür görmez bakışları bir anda buz kesen Necla'nın karşısında, sınav kapısında tüm bildikleri uçup gitmiş ürkek öğrenci gibi kaldı Turgut. Keşke gelmese miydi? Toparlandı. Merhaba dedi yoklar gibi aşağıdan bir sesle. İçindeki sallantıyı gizleyeyim derken açıklayan bir sessizlikle bakıp duruyordu Necla. Kapı küt diye dilenci gibi yüzüne kapatılacak korkusu da yaşadı Turgut bir an. Aklına gelmedi değil Necla'nın. Yapamadı. Koptu kopacak an, aşıldı sonunda, kapıdan çekildi. Gel bakalım. Girip kapıyı kapattı Turgut. Necla içeri girmişti hiçbir şey söylemeden. Biraz bakınıp bekledi, sonra gidip sandalyeye oturdu. Geçende de buraya mı oturmuştu? böyle değildi o zaman. Şu sedir yoktu, sandalyelerde daha çoktu sanki. Şimdi ne konuşacaklardı bakalım. Anlatacakları da belliydi onun, anlatmayacakları da. Bilinmeyen Necla'nın neyi diyeceği, neyi demeyeceği idi. Bu karşılamayı görünce bilinmeyen bir yanı kalmamıştı onun da. Güvenlikten bırakılalı 20 gün olmuştu daha. Polisin gözü üstünde olmalıydı. Sakıncalıydı buraya gelmesi. 3-4 gün önce Beyoğlu'nda dalgın ağır Taksim'e yürürken pat diye karşısına çıkan Salih'ten ayaküstü duydukları öyle şaşırtıcıydı ki aklı buraya uğramaktaydı o günden beri. Gövdesinde canavarca saldırıların yıkıntısı vardı daha. Büyük abdestini yaparken kanama oluyor, acılar içinde kalıyordu. İkinci kez sorguya aldıklarında Sait köpeği yoktu bu kez. Falakaya yatırmamışlar, soyup cinsel organlarına tükürmüşler. Arkasına kalın sopa sokmuşlardı. Hemoroid değilmiş, kan damarları yırtılmış bağırsağında. Anal sfinkterde doku zedelenmesi oluşmuş. Öyle demişti Guraba'da gittiği doktor. Kıçın büzüşüp kapanmasını sağlayan kas demekmiş. Zamanla geçebilirmiş de, geçmeyebilirmiş de. Ameliyat gerekirmiş o vakit. Olmamıştı öyle bir şey ya. Altına etme korkusundan da kurtulamıyordu. İşsizdi, iş bulmak için de acılarına basa basa sağ ayağının topuğuna birden zonklama saplanıyordu uzun yürürse. Dolaşmak zorunda olması, hep kaçmak istediği evden. Sabah erken fırlayıp gece yarısı, evdekiler uykudayken dönmek için iyi bir nedendi. Açılıp kapanan kapı seslerinden sonra Necla giyinmiş gelip oturdu karşısına. "Ne vakit bıraktılar seni?" dedi. Doğal görünümü içinde nasıl çamurluydu bakışları. "Niye bıraktılar?" diyecek. 3 hafta filan. Turgut'la yüz yüze geldiğinden bu yana ne demesi, nasıl davranması gereğini tam bulamamıştı Necla. Hemen çöküveren sessizlik bu kararsızlığını tırmalıyordu. "Sen?" "Epey oldu." "Sağ ol," dedi Turgut. Düzeltme gereği duymuş gibi ekledi. "Kutlarım yani, çok iyi davrandın güvenlikte." Sinirleri gerilmeye başlamıştı Necla'nın. "Aferin," diyor bana şu herife. "Sen de bir aferin çek." Uçuşan bulutları görüp söyleyecek bir şeyler aranan Turgut'a. "Ne yapacaktım yani?" dedi. "Turgut Bey'in dedikleri doğrudur. Ben de onun gibi komünistim deyip de kuyumu mu kazacaktım?" Sözü algılamakta zorlandı Turgut. "Anlamadım," dedi. "Ben mi demişim?" "İlk alınışında öyle demişsin. Daha o gün tutuklarlarmış beni, isteseler." "Niye istememişler?" Kızgınlıkla bir şeyler arandı söylemek için. Bulamadı Necla. "Sormadım," dedi. "Sen sorsaydın." "Bana kimse böyle bir şey söylemedi." Saldırısının hiç de yerinde olmadığının ayrımına varmıştı Necla. Güvenlikte söylenenlerin doğruya dayanmayan gözdağı olduğunu şu anda bu oğlanın sorusuyla anlamıştı sanki pat diye. Turgut çok sinirlendiğinde yaptığı gibi dişlerini sıktı, yutkundu. Yüzüne çöktü çökecek karanlığı dağıttı. "Ben sadece faşizme karşı olduğumuzu söyledimdi," dedi. "Komünistlik onların yorumu, suçlamak için. Yuttun mu yani? Bunları sana anlattım da ben." Ses çıkarmadı Necla, anlatmıştı. Bunu anımsaması da iyice sıkıyordu canını. Yukarıdan bir bakışla, "Boş ver," dedi, "geçmiş olsun. Müzeyyen Hanım kurtarmış seni, değil mi?" "Müzeyyen Hanım mı?" Şaşalamıştı Turgut. Nereden çıkmıştı şimdi bu Müzeyyen Hanım? Kızgınlığı daha da artmıştı Necla'nın. Nasıl da inandırıcı oynuyordu böyle. "Geçti o. Artık yutmam oğlum." "Öyle söyleyiverdim," dedi. "Beni ilgilendirmiyor aslında." "Beni ilgilendiriyor," dedi Turgut. "Sana saygı duyduğumu söylemiştim. Saygıya değer olduğunu daha da iyi biliyorum bugün. Müzeyyen diye birini tanımıyorum. Poliste mi söylediler?" Duraladı Necla. Turgut'un ağır ağır söyledikleri tatlı bir esinti gibi yalayıp geçmişti içini. Nasıl merakla bakıyor. "Muharrem söylemiş Salih'e," dedi, "gazeteci oğlan." "Ne demiş?" "Ankaralı Müzeyyen diye biri varmış, sevgilin. O kurtarmış seni." Karman çorman olmuştu Turgut'un kafası. Müzeyyen mi, Ankaralı Zübeyde diyecek. O mu kurtarmış beni? Muharrem mi söylemiş? "Yok öyle biri," dedi, "bir anlamda sen kurtardın beni. Gevezelik etseydin bırakırlar mıydı yakamı?" Doğruyu söylüyordu, şaşırdı Necla. Sait de söz etmedi mi bunun Ankaralı sevgilisinden? Polis doğruyu söylüyor da, gözümün içine baka baka bu adam mı yalan söylüyor? Bu kadar utanmaz olabilir mi? Şu anda ne çıkarı var bende? Yerinde mi bana övgüsü? "Ne biliyordum ki aslında," dedi. "Bugün de bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum artık. Arkadaşlarınız kullanmış konağı diyordun. Polis aramasında o tedirgin etti biraz. Bir şey çıkmadı bereket. Geçende bir tahta çanta geçti elime. Onu da yaktım. Bana Rıfat diye tanıttığın Halil'in Seher'in fotoğraflarını gösterdiler. Tanımıyorum dedim. Kimse de üstelemedi. Bu işten sıyrılmak için yaptım, seni kurtarmak için değil. Arkadaşlarınız diye bastırarak dışlasa da öç alır gibi ne kadar yatsıyıp tek yanını gösterse de Turgut için var olan başka doğru yanları ortadaydı Necla'nın söylediklerinin. Yalnız kendisi için değildi sakladıkları. Turgut içindi de. İnanmakla mutlu olduğu için inanıyordu belki de. Böyle olduğuna Turgut. Halil'in Rıfat diye tanıtıldığını görüp susmuştu. Bir şeyler kaçırsaydı ağzından neler olabilirdi kim bilir. Ne olacaktı bundan kötü? Halil'i yakalayabildiler mi sonunda? Doğruldu Turgut, mutlu gülümsedi. Hayır dedi, kaçmış. Seher yakalandı. Yakalandı dedi Turgut. Arkadaki pencereden atlayıp kaçmış Halil. Saklanıyor. Bunu söylerken aklına hemen konak gelmişti Necla'nın. Orada saklanıyor olabilir miydi? Nerede olduğunu bilen yok dedi Turgut. Dışarıya kaçmış da olabilir. Seher'e çok işkence yaptılar. Hücreye baygın getirdiler. Derince bir soluklamayla öyle dedi Turgut. Son günlerde beni de yukarı aldılar. Gevşettiler sorgulama bitti diye. Kapılar açık gibiydi. Kaçamak görüştük Seher'le. Halil'in kaçtığını ondan öğrendim. Nereye gitti diye bastırmışlar. O da çok yaman kız çıktı. Ne kadar aldırmaz görünse içindeki bir yer sımsıcak okşanıyordu Necla'nın. O da diyor. O da senin gibi yaman çıktı anlamına değil mi bu? Doğru mu? Bana işkence mi yaptılar ki? Şöyle bir göründüler o kadar. Yapsalar söyler miydim? Ne bileyim? Asıl yaman sen çıktın diyeyim mi şuna? Yalan mı? Yüzü ne kadar sararmış. Sitareyi sorsana. Sevgililerini mi konuşacağız? Ölmüş gitmiş kız, açma yarasını. Sana da çok yapmışlardır. Başını önüne eğdi. Yaptılar bir şeyler dedi. Sözü edilmesinden tedirgin olmuş gibiydi. Ne sordular sana? Tutamayıp bu adamla böyle bir konuşmaya girişmesine kızgınlık duydu birden. Niye sormuştu sanki?